Ayrım 14.
Başından aşağı kaynar su inmiş gibiydi Galip'in. Fırlayıp şu rezil karıya sille tokat bir ders vermekten kendini güç tutuyordu sanki. Yapacakmış gibi. Ne söylenirdi ki? Hangi sözün etkisi kalmıştı ki artık? Mükerrem Hanım'ın yüzü ak kağıda dönmüştü. Toparlandı Galip. İşte bu kendini birden toparlama gücüne güvenirdi hep. Evet Necla Hanım dedi, Hitler zor durumda. Ama inananlar için çok önemli bir şeyi başardığı yadsınamaz. En ağır dersi o verdi komünistlere. İnsanlık bunu unutmayacak. Bolşevik sürüleri bugün Avrupa'ya koşturuyor. Ama bir duvara çarpacak sonunda. Bu duvarın temelini Hitler'e bağlanan Almanlar attı. Bunu da unutamaz insanlık. İnsanlık mı? Anlamadım dedi Necla. Milyonlarca insanı doğradılar. Kitapları yakıp bilim adamlarını kovdular. Kamplara yığdılar bir sürü düşünen başı. Yaktılar yıktılar dünyayı, milyonlarca insana kıydılar. Hitler'i itleriyle kuduz canavar sürüsü. İnsan değiller ki insanlıkla ilgileri olsun bunların. Gülümsemeye vurdu gene. Dilim varmıyor söylemeye, bağışlayın dedi Galip. Komünistler gibi konuşuyorsunuz diyeceğim neredeyse. Dediniz işte dedi Necla. Hiç sevmem sinsiliği. Öyle diyorsanız öyle olsun. Evet, önce komünistler söyledi bunları. Şimdi dünya söylüyor. O ki inanıyorsunuz insanlık yolunda olduklarına. Siz de faşistim deseniz de görüyorsunuz zor durumda adamlar. Dostlarından destek beklerler pek yerinde olarak. Siz de kromlarınızı satmak için İngilizlerden, Amerikalılardan öneri bekliyorsunuz. Yakışır bir yanı var mı bunun? Reşat Fuat'ı anımsadı birden Galip. Bir düşman kop. Bu da onlardan hiç kuşkusuz. İş sana kaldı Sait. Kromlarınız demenize gülüyorum dedi Galip. Alışveriş kurallarına göre bir ortaklığın verdiği görevi yapmaya çalışıyorum ben. O kromlar sizin de kromunuz. Rica ederim beni karıştırmayın bu çirkin işlere diye terslercesine kesti Necla. Benim bir ilgim yok. Sizin ortağınız Mükerrem Hanım. Aptallığımdan geç duydum. Vaktinde öğreneydim, elimden geleni yapardım Almanlara krom gitmesin diye. Saatine bakıp o geç kalmışım ben diye fırlar gibi kalktı Necla. Çeneye daldık. Kapanmadan fakülteye yetişmem gerek. Çevirileri bırakacaklar. Hoşça kalın. Dudağının kıyısında sinirli bir gülücük selam verdi başıyla. Dönüp çabucak çıktı salondan. Olup bitenleri ağızsız, dilsiz izleyen Mükerrem Hanım da kalktı. Ne yapacağını bilemeden. Kımıltısız duran Galip'e baktı. Bir bulut geçti gözlerinden. Dolacak gibi olmuştu. Hemen çevirdi başını. Necla'dan biraz sonra o da çıktı salondan. Dış kapının derinden gelen çekilip kapanma sesi çivi gibi battı evin derin sessizliğine. Necla gitmiş olmalıydı annesi yetişemeden. Kapılar açılıp kapandı içerlerde. Şimdi ne olacaktı peki? Daha ne olacak? Oldu işte ne olacaksa. Burada kalmamalı bu iş. Bu komünist çırpıntıya. Sait düşünsün bundan sonrasını. O serseme kaldıysa. Mükerrem Hanım girdi salona, kıpkırmızı gözlerini kaçırarak kirli pasta tabaklarını toparlamaya eğildi. Ağladığını saklamak için yüzüne su vurmuştu belli ki. Şakağındaki saç telleri ıslaktı. Kirli pasta tabaklarını, bardakları toparlayıp tepsiye korken eğildi, yerden titremesini gizleyemediği bir sesle ''Çay alır mıydınız?'' deyip kaçırdı bakışlarını. ''Dokunsan ağlayacak gene bu kadın, bırak ağlasın.'' Sağ olun dedi Galip. Lütfen bırakın o şeyleri de sizinle konuşalım biraz. Kaldırmak üzere olduğu tepsiyi bıraktı ürkekçe. Doğrulup merakla yandaki koltuğa ilişti. Kızarmış gözlerini Galip'e dikti. Buyurun Galip Bey dedim Kerem Hanım. Kısık titrek bir sesle. Sizin üzülmemeniz için elimden geleni yapmaya çalıştım bugüne dek. Gene de yapmaya hazırım. Bu duygulu vuruşla sarsılır gibi oldu Mükerrem Hanım. Biliyorum Galip Bey dedi. Sağ olun ben her vakit bir hıçkırıkla tıkanı vermişti. Dudaklarını ısırarak tuttu kendini. Lütfen dedi Galip çok üzgün bir sesle lütfen. Ne kadar akıllı, sağduyulu bir hanımefendi olduğunuzu biliyorum. Duygularımızı bir yana bırakalım lütfen. Konu duygularımızın üstünde bir konu çünkü. Doğrulmuş kendine güvenle Galip'e bakmaya başlamıştı Mükerrem Hanım. Sağ olsun dedi. Beni ilk kez Süslü Melek Bey uyarmıştı. Kızı gibi sevdiği Necla'yı kurtarmamı istiyordu benden. Yazık ki elimden bir şey gelmedi. Mükerrem Hanım'ın şaşırmış bakışları karşısında durup baktı bir. Büyük gizi açıkladı bastırarak. Saklanacak bir yönü yok bunun artık. Necla Hanım komünist. Yüzü iyice karıştı Mükerrem Hanım'ın. yutkunup bir şeyler demeye çalışıyordu ki gene aldı Galip. Size çok önemli bir giz vereceğim dedi. Sizden başka hiç kimseye söylemezdim bunu. Sağ oluna benzer belli belirsiz bir sözcük döküldü Mükerrem Hanım'ın ağzından. Kararmış bakışlarını Galip'e dikmişti. Soluğu kesilmiş gibi bakıyordu. Evet dedi Galip. Polis de biliyor bunu. Kimi dostlarım güvenlikte. En üst düzeyde birileri. Çeşitli kez uyardılar beni. Özellikle de Turgut adında. Necra'yı da ağlayan azılı komünist bir it herifle çok yakın ilişkileri konusunda. Bu son vuruşla sallanır gibi oldu Mükerrem Hanım. İlk adımda istediği yere varmıştı Galip. Umutsuzca noktaladı sözünü. Ben de artık gücümün sonuna geldim. İçten içe hıçkırıyordu ki tutamadı, bıraktı kendini. Sarsıla sarsıla ağlamaya başladı Mükerrem Hanım. Galip doğruldu heyecanla. Lütfen dedi, lütfen. Kendimi hiç bağışlamayacağım sonra. Beceriksizce toparlanmaya çalışırken inler gibi sözler dökülüyordu Mükerrem Hanım'ın ağzından. Sizin ne suçunuz var Galip Bey diyordu. Biliyorum, her şeyi biliyorum ben. Benim de gücüm kalmadı artık. Allah'ım benim canımı al da. Allah korusun diye baş kaldırarak doğrulup ayağa kalktı Galip. Mükerrem Hanım da kalkmıştı gözyaşlarını ürkekçe bastırmaya çalışırken. Kahrolurum böyle bir sözü bir daha duyarsam dedi Galip. Kendi ölümüm bana daha güzel gelir. Bambaşka bir duyguseli içine düşer gibiydi Mükerrem Hanım. Bir şeyler bulup demeye çalışıyordu ki birden aldı Galip. Çünkü sizi seviyorum ben dedi gözlerini Mükerrem Hanım'ın şaşkın gözlerine dikerek. Saklamaya da gerek görmüyorum artık. Git dersiniz defolur giderim buradan. Bütün güzel şeyleri umursamadan çiğneyen şımarık bir kız için değil. Hep sizin için geldim bu eve ben. Daha ilk gününden ne acılar çektiğinizi anlamadım mı sanıyorsunuz? Eşref Bey'in başına bu felaket gelmeseydi içime bastırmıştım. Her şey öyle kalacaktı. Bağışlayın beni. Sizin gibi yüreği altın değerindeki hanımefendiye saygıda kusur etmek istemedim. Çektiğiniz acıya dayanamadım artık. O kadar. Benden iyi kimse bilemez o acıyı. Ne etsek Tanrı'nın yazgısından kaçılamıyor demek. Önce bir donup kaldı Mükerrem Hanım. Gözlerindeki yaşlar bile donup kalmıştı sanki. Ürkek şaşkınlıkla utangaç bir mutluluk, bir gören olsa hemen güldürecek bönsülükle yan yana sallanıp duruyordu bakışlarında. Kendi söylediklerinin etkisine kapılmamış olsa bu bakışa Galip de gülecekti neredeyse. Bir acıma geçti içinden, tez topladı kendini. Tam istediği olmuştu, yolundaydı her şey. Mükerrem Hanım'ın umarsızlık içinde bir türlü bulamadığı sözcükleri aranır gibi oynayan dudakları titreyip büzüldü. Yeniden yaşlar inmeye başladı gözlerinden. Yavaşça başını çevirdi, ürküyle içini çekerek bir adım attı Galip. Lütfen dedi, inler gibi bir sesle, lütfen. Kendinizi de beni de böylesine yıkıp bitirmeye hakkınız yok, lütfen. Bir adım daha sokulunca içten içe hıçkırarak başını Galip'in göğsüne sığınır gibi bırakan Mükerrem Hanım'ı sevecen bir kucaklamayla kuşattı. Gözyaşları içinde titreyerek göğsüne yaslanmış bu olgun kadına hiç beklemediği ölçüde istek kabarmıştı içinde. Deneyimleriyle duyumsadı hemen. Susamış bir dişi etinin çağrı göstermesiydi bu. Sıcak gövdedeki titreşimler. Sıktı, kollarında yavaşça gerek var mıydı bilmiyordu ya. Seni seviyorum diye fısıldadı gene birkaç kez. Tuhafı kendine de doğru gibi gelmişti söylerken. Dudaklarını saçlarında gözyaşlarıyla ıslak yanaklarında gezdirdi. Sıcak soluğunu bulduğunda sarsılır gibi diretecek olduysa da Mükerrem Hanım bitmişti artık. Yitirmişti her şeyini. Bir yazgıya boyun eğercesine bıraktı. Bırakıyordu kendini. Aş pişmişti, yemesi kalmıştı. Gene de bir sallantıya düştü Galip. Bir tepkiyle toparlanıp diretmeye kalkarsa kadın tatsız olacaktı. Ateşle minicik öpücüklere geçti yavaşça. Usulca bırakıp uzaklaştı Mükerrem Hanım'dan. Aklınızdan benim için kötü şeyler geçirmenize bir an bile dayanamam dedi. Size saygısız görünmektense yok olmayı yeğlerim. Bütün yüreğimle iyi günler diliyorum size. Bağışlayın beni. Allah'a ısmarladık. Bu ikinci sarsıntı birinciden kötü vurmuştu Mükerrem Hanım'ı. Gidiyordu Galip. Şu kapıdan çıktı mı her şey bitecekti belki de. En tatlı bir düşten en karanlık kuyuya düştü düşecek, toparlanmaya çalıştı bir. Ağır ağır kapıya doğru yürüyen Galip'in peşi sıra bir adım attı ne yapacağını bilmeden. Bir şeyler demek istedi bulamadı. Tam kapıda durup dönerek acılı gözlerini üstüne diken Galip'e doğru uzatır gibi yavaşça kaldırdı elini. Göz göze bakışıp kalmışlardı bir an. İçini böylesine kaplayan bir sevginin baskısı altında daha nasıl dayanabilirdi Galip? Birden dönüp Mükerrem Hanım'a yaklaştı. Kendini yitirmiş gibi yeniden daha büyük bir istekle kollarını aldı. Mükerrem Hanım'ın tutamadığı gözyaşları ateşli öpücüklerin saldırısında hıçkırıkla karışık derin iç çekişlerine dönmüştü biraz sonra. Galip'in kollarında yumuşak kanepeye uzanıverirken bir an diretecek gibi oldu, beceremedi. Sitareyi görmeye gittikleri günün sarsıntısını anlatmak kolay olmadı Necla için. Hiç o kadar içtiğini anımsamıyordu, midesini bozmuştu, düzelemedi günlerce. Burnunda hep sitarenin gazinoda masalarına geldiğinde içini bayıltırcasına yaydığı o bildik kokusu. Bir de üşütme üstüne. Ateşli yattı bir hafta kadar da. Atlattı sonunda. Salih turnesine çıkmış, Jülide de bırakmamıştı Necla'yı. Kaçış gezisinden döneli beri, gazinoda sitareyi görüp içkiden yıkılır gibi Jülide'lerin evine gelip yerleştiğinden bu yana. O da değil aslında. Turgut'u sildim deyip de sürekli silme uğraşına düştükten sonra yalnızlığının dışında her şey önemini yitirmiş gibiydi. Kendini bildi bileli tutkundu yalnızlığına. Anımsardı. Tek başına oynamaya düşkündü çocukluğunda da. Şımarık yetiştirildiğimizden aşamadık o ben merkezcil çemberi. Pek de iyi etmişti. Turgut'u da yalnızlığının içine çekip aldığı için mutlu olmuştu demek. Yalnızlıklarını koruyan gizlilikti belki de ilişkilerini çekici kılan. Birlikte çıkıp ortalarda sere serpe dolaşmanın özlemiyle yanıp tutuştuğun günler. O doğru belki de, beklenmedik biçimde ortaya saçılıvermiş, düştüğü kim bilir hangi çirkef ağızlarda yayılıp günden güne kirlenecek bu ilişkinin çekiciliği mi kaldı? Turgut'un pek sakındığı siyasal gizliliğin bozulması da bir başka, belki de asıl kaygılanılacak yanıydı işin. Duygusallığını bugün bile koruyanları da içinde. Birlikte yaşadığı tüm olaylarda bir sürü kurt yeniği yakalayarak yüreğini burkan bir sezgiyle nasıl kurnazca aldatıldığını duyup kavruyor olmasına karşın kazıyıp atması kolay olmuyordu yuvarlarına bile sinmiş görünen bu adamı. Daha ne yalanlarla kandırmıştı kim bilir. Devrimciliğiyle de kandırdı beni belki. O kadar da değil. Niye değil? Asıl orada kandırılmıştı belki de. Turgut'la olup bitmiş her şeyi. Bir yanından yalana bulaşmış görmekle ölçüyü kaçırıyor olsa da kendini her vakit güçlü duyumsadığı yalnızlığına sığınarak ezilmekten kurtarabilmesi için ne kalmıştı elinde bu ölçüsüzlükten başka? Gazinoda alkol buğusunun ardında parıltılı bir güzellikle gülümseyip duran sitareyi görünce yüreğine kezzap damlamış gibi bir acıyla baş eğmiş gibiydi umarsız yenilgisine. Aynalardan kaçırıyordu gözlerini. Kafamı belki yüreğimi de dolduran tüm bildiklerimin 10 katının bile gücü yetmez bu kurbağa yüzü değiştirmeye. 120 metre engelli de Matilda'yı geçebildim mi okuldaki yarışta? Doğa yenik yaratmış beni bu kızın karşısında da. Turgut ne yapsın? Ne yapsınmış it? Açık açık konuşamaz mıydı benimle? Sen olsan konuşur muydun? Konuşurdum. Bok konuşurdun. Sen saklamadın sanki. Neyi sakladın be? Erkek bir nazı anlattın mı? Neyini anlatacakmışım? Olmuş bitmiş. Bu da olmuş bitmiş. Galip'le İngilizce çalışmalarında hiç mi aklından geçirmiyordun? Allah belanı versin. Neyi geçiriyordum aklımdan? Jülide gerizekalısının o herifle evlenmen için. Ne yaptım ki ben? Turgut'u deli etmek için diyordun. Galip'le evlenip. Ne yapacaktınız evlenince? Yani senin aklından geçti. Turgut da yaptı. Çok mu büyük fark var? Benimki gerçek miydi sanki? Neresi benziyormuş bunun? Şimdi söyleteceksin. Galibinin de. Hemen Turgut'a sormadın mı? Kendisini istemeseydi İngilizce derslerini sürdürür müydüm o herifle? İlle de aklayacaksın iti. Hiçbir şey de geçmedi aklımdan. Onun yanında Galip solucan be. Sorun o işte. O Galip'in yanında solucan kalsaydı. Kalır mı? Kartal gibi. Kartal diyorsun. O seni bile şaşırtan göz kamaştırıcı yaratığa karşı tutamadı kendini de diyelim. Sonra dönüp kurbağa diyorsan... Aynadakine sızlanıp durmanın bir yararı olmadığına göre de canı cehenneme hepsinin. Jülideler taşındıktan sonra Lale'de bir başına kaldığı evde bir şeyin ayrımına vardı. Yalnızlığı ışıklar içindeydi. O eski loş konakta günler geceler boyu Turgut'u umut dolu bir önseziyle beklerken sonra o birlikteki gecelerinde Hem kendine hem ona bir şeyleri kanıtlamanın mutluluğuyla esrikti. Kararmış içiyle acınası bir kimsesizliğe yazgılıydı şimdi bu evde. Kirlere bulanmış görünen o günlerin kırık dökük özlemiyle yaralıydı bir de. Altında ezilmekten korktuğu asıl ağır yük de oydu. Taşınırken karyolasından mutfaktaki öteberlere çoğu şeyi ona bırakmıştı Jülide'ler. Dayalı döşeliymiş kimsesiz ölen varlıklı cam adamdan kalan ev. Eski konaktan giysileri dışında, onun da hepsini değil, pek bir şey getirmemişti o da. Bağı kopmamış oluyordu orayla, sığınıverirdi bunaldığında. Verilmiş sözü vardı bir de, siyasal sözü vardı. Turgut'la koptu diye ona da sırt çevirecek değildi ya. Nasıl kuracaktı o bağı? Bir rastlantı. Şu Rıfat'la karşılaşırlar mıydı? Turgut'la karşılaşmayı kurmuyorsun değil mi? Kuruyorum, kurmuyorum. Ne olmuş yani? Karşılaşsak ne olur? Geçti artık. Gözlerimiz de dolmaz. Mansur Bey'e telefon açtığında tam düzelmemişti daha. Öksürüyordu. Telefonda konuşurken de gıcık yapmış, tutamayıp bir iki öksürmüştü durumunu kanıtlar gibi. Şile'de eski bir tanıdıklarda biraz dinleneyim demiş, üşütmüştü orada da. Döndüğünde yinelemişti hastalığı. Günlerdir yatıyordu. Ancak kendine gelebilmişti. Annesine bile duyurmamıştı üzülmesin diye. Aramakta geciktiği için özür diledi. Çeviri filan gibi bir istekleri varsa Jülide ile aldırabilecekti. Daha bir süre çıkmamasını öğütlemişti doktor. Sağlığına gösterdiği incelikli ilgiden öte bir istek bildirmedi Mansur Bey. Araya kış sömestr dinlencesinin girmesiyle de yayılıp yumuşayarak kapanmıştı olay. Mükerrem Hanım'ı biraz zayıflamış buldu akşam çayına uğradığı bir gün. Eşref Bey daha da erimiş gibiydi. Mükerrem Hanım'ın da eski üzüntüsü kalmamıştı. Kalacak mıydı ya? Ne yapsın kadın? Taşınmaların da bitmesiyle günlük yerleşik yaşam sürüp gitmeye başlamış, kendini bir ölçüde kimi sorunlardan kurtulmuş olmanın gevşekliğine bırakmıştı ki Jülide getirdi kötü haberi. Salih söylemiş, tiyatroda oyunculuğa yeni başlamış bir oğlanı provadan alıp götürmüşler geçen sabah. Başkaları da varmış gazetecilerden duyduğu Salih'in. Bir sürü komünisti tutuklamışlar. Sirkecideki güvenlik yapısına doldurmuşlar hepsini. Ruslara casusluk yapıyorlarmış. Komünistlere yakınlık duyduğunu bildiği için gözlerini kaçırarak biraz çekingence anlatmıştı bunları Jülide. Pek üstüne varıyor görünmeden sorguladı kızı. Buydu tüm bildiği. Kıvrandıran bir merak çakılmıştı yüreğine. Kimdi tutuklananlar? Turgut'u da alırlar mıydı? Kişisel sorunların üstüne çıkması gerekmez miydi böyle bir günde? Salt kişisel mi benim sorunum yani onunla? Ne boktu ya? Gidip konakta mı kalsam bir süre? Hiç uğraşmaması mı iyiydi yoksa? İçi içini yemeye başlamıştı. Şimdi bu bilinmezlerle boğuşurken dayanamadı. Telefon açtı bir öğlene doğru gazeteye. Gümbür gümbürdü yüreği. Turgut yoktu Bereket. İzindeymiş. Ne vakit geleceğini de bilmiyorlarmış. İyice kurt düştü içine. Tutuklandı bu da, öyle diyorlar. Ne izni bu şimdi? Git gazinodaki karıya sor. Ciddi ciddi düşünmedi de değil. Delilik olurdu. Daha ilişkilerinin ne, nasıl idüğü bile bilinmiyordu. Tepkisinin ne denli duygusal olduğunun bilincine o zaman vardı sanki. Laleli'ye döndüğünde karıştırmaya başladığı kendini her vakit oyalayan kitaplar, dergiler ağır bir sıkıntı olup düğümlenmişti içinde. Bu apartman tavanı altında ne anlamı vardı böyle oturmasının? Neyi bekliyordu? En az iki günde bir damlayan Jülide'nin yolunu mu? Turgut ona erişemesin diye mi katlanıyordu buna? Akşama doğru çıkıp Beyazıt'a, çarşı kapıya yürüdü. Elinde yiyecek içecek paketleriyle eski konağa gittiği sıra karanlık iyice inmişti yağmurlu sokaklara. Kapıyı açıp da merdivenleri çıkarken nasıl mutlu duyumsuyordu kendini. Evine gelmişti işte sonunda. Tahta merdivenler kirli gibi göründü loşlukta. Görüntüsü ne? Kimi basamaklar çamurlu. Turgut gene geldi demek. Geçen hafta kimi eşyalarını almaya geldiğinde silmişti merdivenleri. Yukarıya çıkıp elektrikleri yaktı. Burada da olmuş değişiklikler. Sedirde bozulmuş gibi. Yastığa baksana, biri yatmış belli. Kilimde de çamurlar kalmış işte. Mutfağa baktı. Zeytin çekirdekleri vardı mutfak tezgahı üstünde. Bir çekirdek de yere düşmüş. Dibine indirilmiş pekmez kavanozu da kapağı gevşekçe takılıp bırakılmış öylece. Aç biri gelmiş demek. Bir anlam veremedi. Turgut'a pek uymuyordu bu olan. toparladı ortalığı, elektrik sobasını yaktı, mutfağa geçip yeşil salatayı, kırmızı turpları yıkayıp doğradı. Paketteki peynirleri çıkardı, menemen yaptı çabucak. Kırmızı şarap şişesini açıp salondaki masaya taşıdı öteberiyi. Fındık fıstık koydu tabaklara. Radyoda bir de müzik bulunca dört dörtlüktü her şey. Buyursun gelsin Turgut Bey. Bir şişe şarabı bitirip geç vakitlere dek oturdu o gece. Gelmedi Turgut Bey. Ertesi gece de gelmedi. İyi olmuştu buraya kapandığı. Nicedir başlayıp da elinde kalmış, Hilmi Ziya'nın 20. asır filozoflarını bitirmişti. Sondaki koca Lenin resmi de yazılardan daha çekiciydi. Dördüncü günün sabahı jülide damladı. Dün de bulamamış Laleli de. Bir buraya bakayım demiş bugün. Ne deli karı olduğunu bildiği için. Sinemaya gidelim diye tutturdu. Bir Laurel Hardy filmi varmış Beyoğlu'nda. Gülmek istiyormuş canı. Öğle yemeğini yeni evlerinde yiyeceklerdi jülidelerin. İlk kez görecekti o evi de doğru dürüst. Bir akşam karanlığı şöyle bir uğramışlardı taşınmalarından önce. Elektrikleri bile açılmamıştı daha. Senin yeni evine bir türlü uygun bir şey bulamadım dedi. Sen söyle de alayım ne eksiğim varsa. Jüli de güldü. Arabam yok dedi. Bir araba al. Yakışıklı bir de şoförü olsun mu içinde? Olsun da kıtır kıtır onu da kessin Salih beni de. Salih'ten korkuna duruyorsun. O olmasa ne haltlar edeceksin kim bilir. Güldü Jüli de sonra birden ciddileşti. Sana bir şey soracağım dedi ama ne olursun doğruyu söyle bana. Utangaçça kızarıyordu yüzü gülerek bakarken. İyice meraklanmıştı Necla'da. Neymiş sor bakalım. Bunca süredir biliyorum seni. Erkek yok yaşamında. Daha da utangaç sürdürdü. Nasıl durabiliyorsun böyle? Kusura bakma. Güldü Necla. Gülmeye vurdu daha doğrusu o da. Salih gibi erkek olacağına böylesi daha iyi diyeyim mi şuna? Hem yalan olur hem yanlış. Ne biliyorsun geceleri birini alıyorumdur belki. Aman saçmalama dedi Jüli de. Kim inanır böyle dobra söylersen çekingenliği yırtıp atmıştı Jüli de. Düşünüyorum da kolay değil yani dedi yalnız başına. Öyle. Aylardır yapayalnız olduğum doğru değil mi? Söyleyeceklerini göze alamamış gibi susuyordu Jüli de. Bir şeyler demek zorunda duyumsadı kendini Necla. Bilmem duruyorum işte dedi. Niye yalnız olayım sen varsın ya. Alaya vurmak için söyleyiverdiği sözle duralayıp kalmıştı Jüli de. Gülmeye çalışsa da daha utangaçtı yüzü. Ne oldun dedi Necla, dilinin altında bir şey var senin, söyle. Hadi söyle, saklayamazsın sen. Kızma bana ama ne olursun. Söz kızmayacağım. Güç kazanmak ister gibi duraladı biraz, gözlerini kaçırdı bir. Ürkekçe gülümsemeyle baktı Necla'ya. Biliyorsun Salih'i dedi, bir bakarsın deli. Amma uzattın, söyle şunu. Tutturmuş lezbiyenlik varmış sende. Ne olursun kızma bana. Pek şaşırtıcı olmamıştı Necla için. Jülide'nin tedirginliğinden bir şeyler doğmuş gibiydi içine. Yok kızmadım dedi. O da birinden duymuş. Kız kardeşi mi ne? Dam de Sion'daymış okuldayken. Daha siz bilmem kimler de varmış. Öyleymişsiniz. Sustu Jülide. İçinde ürperme gezindi Necla'nın. Kızmış mıydı? Kızmalı mıydı? Niye? Dedi. Salih Bey'e neymiş bundan? Seni mi kıskanıyor? Sinirli güldü. Jüli de gülmemişti. Daha da karıştı yüzü. Ağladı ağlayacak. Tutsun mu tutmasın mı bilemiyor gibiydi. Kıskandığı filan yok dedi. Patlamış gibi sonunda. Kızgınlıktan kısılmış gibi bir sesle sürdürdü. Gizlice yapıyormuşuz biz. Onun önünde yapalımmış da seyretsinmiş o da. Ciddi ciddi diyor bunu hem de. Utancını yırtarca söylediği sözlerin boğazına takılıverdiği bir hıçkırıkla boşandı birden. Deli bu adam diyerek ağlama tutturdu. Bırak zırlamayı da dinle beni kızım dedi Necla. Kendini tutmaya çalışarak ürkekçe bakmaya başladı Jüli de. Git söyle ona. Eğer çok istiyorsa olmayacak şey değil. Çok da meraklı olmalı seyretmesi. Niye olmasın? Yalnız bizim de bir koşulumuz var dersin. Şehir tiyatrosunda adı bilinen ünlü kulan paralardan birini getirsin eve. Salih Bey'i düzerken biz seyredelim önce. Ardından da o seyreder bizim atraksiyonumuzu. Gözyaşlarıyla kızarmış, bönsü gözlerini açarak dinlediği sözlerin ayırdına varınca irkilir gibi oldu Jüli de. Tutamayıp güldü. Aman sen de bir başka türlüsü diye mırıldanarak gülmeyle ağlama arasında sallanıp kalmıştı ki fırladı, içeri gitti koşarak. Muslukta yüzünü yıkayıp döndü. Sinirli sinirli gülmekten alamıyordu kendini. Kusura bakma Necla'cığım, dedim ya, böyle bu adam diye söyleniyordu bir yandan da. Peki niye katlanıyorsun kızım böyleyse bu adam? İğretice oturdu sandalyesinde. Ne bileyim ben dedi Jülide, dayanamıyorum işte. Onsuz oldum mu dünya bitiyor sanki. Ben senin gibi duramam Necla'cığım. Şaşırıyorum sana bunca yıldır erkeksiz. Saçma sapan konuşturma beni. Kalk gidelim acıktım ben. Lahana dolması var evde.